İnsan ve Davranışı, Doğan Düceloğlu. 20. kaset, B100'ü, sayfa 401. Görüldüğü gibi Türk psikologlarının yapması gereken araştırmaların listesi oldukça kalabalıktır. Alt ana başlık 7. Özet. Çocuğun yaşantısı onun kişiliğini temelde etkilediğinden gelişmeyle ilgili sorunlar toplumsal sorunlar olarak düşünülür. Çocuğa kötü davranma, boşanmanın çocuk ve ana baba üzerindeki etkileri, erken yaşta anne olma, çocuğun cinsel rollerini öğrendikleri ortamın etkileri, orta yaş krizi gibi konular hem gelişimsel hem de toplumsal sorunlardır. Çocuğa kötü davranmanın Türkiye'de ne kadar yaygın olduğunun ve hangi biçimlerde kendini gösterdiğinin bütün boyutlarıyla Türkiye koşulları içinde araştırılması gerekir. Bu araştırmaların yokluğunda Amerika'da yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçları gözden geçireceğiz. Amerika'da yılda 1 milyona yakın çocuğa kötü davranılır. Kötü davranılan çocuk bedensel, zihinsel ve duygusal olarak yaralanır. Çocuğa kötü davranmanın temelinde 3 temel etken yatar. 1. Çocuğa kötü davranan ana babanın kişilik özellikleri. 2. Ailenin içinde bulunduğu ortamın özellikleri. Ve 3. Kötü davranılan çocuğun özellikleri. Her etken kendi başına çocuğa kötü davranmanın tümünü açıklayamaz. Bu 3 etken birbirleriyle etkileşim halinde çocuğa kötü davranmayı biçimlendirmektedir. Çocuğa kötü davranmayı önceden kestirmek zordur. Çünkü yukarıda da belirttiğimiz gibi olay çok etkenli bir olaydır. Aynı sebeplerden dolayı bu olayın önüne geçme, başka bir deyişle bir anlamda hastalığı tedavi etme de zordur. Yukarıdaki her 3 faktörü de işin içine alan önleyici programlar bir derece kadar başarılı olmuştur. Boşanma gittikçe yaygınlaşan bir olaydır. Ana babası boşanmış bir çocuk sayısı gittikçe artmaktadır. Boşanmanın çocuklar üzerindeki etkisini açık seçik ve şekilde belirtmek imkansızdır. Ana babanın boşanma sırasında birbirlerine ile ve çocuklarıyla kurdukları ilişkinin türü, boşanmadan çocukların ne derece olumsuz etkileceğini belirler. Boşanmanın hemen arkasından gelen kısa sürede çocuklar olumsuz davranışlar geliştirir. Fakat uzun süre içinde olumsuz davranışlar ortadan kalkar. Çocuğun hem anne hem de babayla iyi ilişkilerini devam ettirmesi en önemli etken olarak kendini gösterir. Boşanan çiftler kısa ve uzun süreli olarak boşanma olayından etkilenir. Kısa süreli etkiler genellikle ilk 2-3 ay içinde olumsuz olur. Uzun süreli etkiler ise ekonomik durum, çocuk sayısı ve çevrede kendini destekleyen kişilerin sayısına bağlı olarak iyi veya kötü yönde gelişir. Boşanan çocuk ve çocuklarına bakmak durumunda kalan kadınlar için ekonomik etken en önemli etkendir. Sayfa 402. Erken yaşta çocuk sahibi olan annelerin durumu gözden geçirilmeye değer. Çünkü onların topluma ve kendi ailelerine getirdikleri değişik sorunlar vardır. Bu konuda ülkemizde araştırma yapılması gerekir. Amerika'da yapılan araştırmalarda düşük ekonomik ve eğitimsel düzey, büyük aileden gelme gibi etkenler, genç kızların erken anne olmasında önemli faktörler olarak ortaya çıkmışlardır. Genç annelerin çocuklarının bakımı annenin kısıtlı olanakları çerçevesinde olabildiğinden, bu çocuklar genellikle psikolojik gelişmelerinde normale göre gerilik gösterirler. Bedensel gelişme yönünden ise ilk başlarda bir gerilik görünmez. Çocuk iyi gıda alamazsa bedensel gerileme başlar. Bedensel gelişim, davranış ve zihinsel beceriler konusunda cinsiyetler arasında önemli farklar gözlenmiştir. Erkekler daha atılgan, mekan algılamalarında ve matematiksel akıl yürütmelerinde daha iyi ve daha yarışkandırlar. Dişiler daha sözlü ve bedensel gelişim bakımından daha öndedirler. Kadın ve erkekler arasında başka davranış farkları gözlenemediği halde bu konuda psikologlar arasında tartışma halen devam etmektedir. Gözlenebilen cinsel farkların bazılarının temelinde hormonların yattığı kabul edilir. Saldırganlık, sözlü olma ve mekansal algılama arasındaki farkları biyolojik etkenlerle açıklamak imkanı vardır. Doğumdan itibaren kız ve erkek çocuğa çevre ayrı davrandığından, iki cins arasında gözlenen farkların büyük bir kısmı da çevrenin etkisiyle oluşur. Cinsel rolleri tanımlayan algılama kalıpları toplumda yaygındır. Algılama kalıpları ve gerçek cinsel farklar arasında sıkı bir benzerlik yoktur. Bu algısal kalıplar incelendiğinde erkeklerle ilgili özelliklerin daha istenilen, daha iyi özellikler olarak algılandıklarını görürüz. Bu erkeksi özellikler daha yaygındır. erken yaşta gelişir ve daha kuvvetli inanılır. Çocuklar arasında 2-3 yaşında dinsel algılama kalıplarına rastlanmıştır. Çocuklar arasındaki bu algılama kalıpları aileden, okuldan ve televizyon gibi kitle iletişim ortamından kaynaklanır. Çocuk hikaye kitapları ve çocuklar için yapılmış televizyon dizileri gözden geçirildiğinde dinsel algılama kalıplarına bol miktarda da rastlanır. Gelişimsel psikologların bir kısmı yetişkinlerin 40-45 yaşlarında bir bunalım geçireceğini söylerler. Buna orta yaş krizi adını verirler. Bu kriz hem iç bunalımla hem de dış davranışla bireylerin kendi yaşamlarında yaptıkları bazı değişikliklerle kendini gösterir. Böyle bir çağın varlığını destekleyen kanıtlar o kadar kuvvetli değildir. Krizin varlığını 3 temel faktörle açıklamak olanağı vardır. 1- Strese dayanıklılık yönünden bireysel farklılıklar. 2- Stres veren olayların ne kadar zaman içinde birbirini takip ettiği ve 3- Yetişkin çevresinin destekleyicilik ve besleyicilik derecesi. Bu faktörler Türkiye ve Amerika'da farklı biçimlerde kendilerini gösterebileceklerinden, Türkiye'de araştırma yapılmadan Amerika ile ilgili bulguları Türkiye'ye genellemek doğru olmaz. 12. Bölüm. Kişilik ve kişilik kuramları. Sayfa 403. Bu bölümü okuduktan sonra şu soruların cevaplarını verebilmelisiniz. 1. Kişilik psikolojisinin ne gibi alt alanları vardır? 2. Kişiliğin tanımında göz önünde tutulması gereken önemli özellikler nelerdir? 3. Freud'un kişilik kuramının temel birimleri nelerdir ve bu kuram ne gibi bir kişilik dinamiği içerir? 4. Kişilik profili nedir? Kişiliği özellikler örgütlenmesi olarak tanımlayan kuramın temel varsayımları nelerdir? Bu kuram hangi yönlerden eleştirilmiştir? 5. Kişilik doğuştan mı gelir yoksa öğrenilmiş midir? 6. Benlik kuramları kişiliği nasıl tanımlar ve diğer kuramlardan ne yönden ayrılır? Kişilik konusu ilgi alanları değişik çok sayıda psikoloğu ilgilendirir. Bu psikologların hepsi insan kişiliğiyle ilgilenmekle beraber konuya yaklaşım biçimleri farklıdır. Kişiliği incelerken konuyla ilgilenen psikologların yaklaşım biçimlerini de gözden geçireceğiz. Karmaşık bir konu olan kişiliğin değişik alt alanları vardır. Alt ana başlık 1. Kişilik psikolojisinin alt alanları. Bu bölümde 4 temel kişilik alanından söz edeceğiz. Bunlardan ilki kişiliğin gelişimini açıklamayı amaçlar. Kişiliğimizi nasıl kazanırız ve kişiliğimiz nasıl gelişir? Kişilik gelişmesinde belirli aşamalardan geçiyor muyuz? Kişiliğin gelişiminde çevre mi yoksa biyolojik kalıtım mı daha önemli rol oynar? Arkadaşlı olma, insanlara yakınlık duyma, her şeye sinirlenme veya utangaç olma gibi özellikler doğuştan gelebilir mi? Şimdilik bir kısım araştırma bulgularının temel kişilik eğilimlerinin bazılarının doğuştan gelebileceğine işaret ettiğine dokunmakla yetinelim. Kişilikle ilgilenen psikologlar normal dışı kişilik adı verilen alanında da ilgilenirler. Kişilik nasıl değişmektedir? Kişilik sorunlarının temelinde yatan temel nedenler nelerdir? Psikoterapi yoluyla insanların kişiliklerini değiştirmek imkanı var mıdır? Bu konuların tartışmasını 13. ve 14. bölümlerde ayrıntılı olarak ele alacağımızdan burada ayrıntıya giremeyeceğiz. Kişiliğin ölçülmesiyle ilgilenen psikologlar 3. alt alanı oluştururlar. Kişiliği nasıl ölçebiliriz? Ne tür kişilik testleri vardır? Testler geçerli midir? Bu testler zaman içinde güvenilir ve tutarlı sonuçlar vermekte midir? Bu sorular son derece önemli araştırma konularıdır. Psikometri adı verilen bir psikoloji alanı, kişilik de dahil olmak üzere zeka ve yetenek gibi insan davranışının değişik yönlerini tutarlı ve geçerli bir biçimde ölçmeyle uğraşır. Kişilik ölçümü, kişilik testlerinin geliştirilmesi, uygulanması, geçerliliği, güvenilirliği ve tutarlılığı konularını inceler. 4. alt bölüm kişilik kuramıdır. Kişilik kuramı şu alt konuları içine alır. Kişilik kavramının içeriği nedir ve en iyi biçimde nasıl ifade edilir? Kişiliği açıklamak girişiminde bulunan kaç kuram ortaya atılmıştır ve bu kuramların birbirleriyle benzerlik ve farkları nelerdir? Bu bölümde biz 4 kişilik kuramını inceleyeceğiz. Bunlar Freudçu yaklaşım, 2. özellik yaklaşımı, 3. öğrenilmiş bir davranış olarak kişilik ve 4. benlik bilincine dayalı kişilik tanımıdır. Bu yaklaşımların ötesinde daha farklı bir kuramlar vardır. Ne var ki biz giriş düzeyinde olan bu kitapta ancak yukarıdaki 4 temel yaklaşımı ana hatlarıyla ele alacağız. Kişilik kuramlarının tartışmasına girmeden önce kişiliğin tanımını inceleyelim ve bu kitapta kişilik kavramından ne anladığımızı açıklayalım. Alt ana başlık 2. Kişiliğin tanımı. Kişilik dediğimiz zaman hemen herkes ne demek istediğimizi anlar ama formel bir tanımını yapmaya gelince iş zorlaşır. Bu cümlede kişilik kelimesinin üstünde bir dipnot işareti var. Şimdi bu dipnotu okumak istiyorum. Kişilik, şahsiyet kelimesinin karşılığı olarak dil kuralları bakımından yanlış üretilmiş bir kelimedir. Bu araba kaç kişilik cümlesinde alan kişilik kelimesi bu cümlede doğru olarak kullanılmaktadır. Ancak şahsiyet anlamında kullanılmamakta arabanın içindeki mekanın büyüklüğünü belirtmektedir. Aşağıdaki liste incelediğiniz kavramla ilgili İngilizce, geleneksel Türkçe ve yeni Türkçe üç kelimenin karşılığını göstermektedir. İngilizce person, geleneksel Türkçe şahıs, yeni Türkçe kişi. İngilizcesi personal, geleneksel Türkçe şahsi, yeni Türkçe kişisel. İngilizce personality, geleneksel Türkçe şahsiyet, yeni Türkçe kişisellik. Görüldüğü gibi kavramı tam karşılayan, dil kurallarınca doğru olarak üretilmiş yeni Türkçe kelime kişiselliktir. Bütünüyle doğru olmasa da kişilik kelimesi kullanılan Türkçe'ye yerleşmiş bulunuyor. Bu nedenle şahsiyet karşılığı kişilik kelimesini kullandık. Dipnot burada son buluyor. Ana metinden devam ediyoruz. Bu kitapta, affedersiniz, psikologların üzerinde aynı fikirde olduğu bir tek kişilik tanımı yoktur. Bu kitapta kişilik dediğimiz zaman biz şu anlamı kastedeceğiz. Kişilik, bireyin iç ve dış çevresiyle kurduğu, diğer bireylerden ayırt edici, tutarlı ve yapılaşmış bir ilişki biçimidir. Yukarıdaki tanımda kullanılan terimleri biraz açarak gözden geçirelim. Sayfa 405. Bireyin kendini diğer bireylerden ayırt edici terimini kullandık çünkü ilgilendiğimiz o bireyi başkalarından farklı kılan özelliklerdir. Örneğin yeni tanıştığı kimselerin elini sıkmak, Türk kültürü içinde hemen hemen herkesin yaptığı alışılmış bir davranıştır. Abdullah adındaki arkadaşımızın kişiliğini tanımlarken, onun sabahleyin kahvaltı yaptığını, kahvaltısında çay içtiğini, yeni tanıştığı kimselerin elini sıktığını söylersek, Abdullah'ı diğer kimselerden ayırt edebilen bir özellik söylemiş olur muyuz? Halbuki Abdullah'ın kişiliğini tanımlarken, onun başkalarında pek görülemeyen, onu diğer bireylerden ayırt edici özelliklerinden bahsedersek, onun hakkında daha çok bilgi vermiş oluruz. Abdullah günde 2 saat uyur, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği yemez, ancak öğlen yemek yer. İster erkek ister kadın veya yaşı ne olursa olsun, ilk tanıştığı herkesin elini öper. Böyle bir tanımlamada kullanılan özellikler, Abdullah'ın kişiliğinin parçalarıdır. Yukarıda yaptığımız kişilik tanımında kullandığımız diğer bir kavram da tutarlılık kavramıdır. Tutarlılık kavramıyla zaman boyutu içinde o kişinin benzer durumlarda davranışının pek değişmediğini anlarız. Bir çocuk düşünün, hemen hemen her zaman başkalarına yardım eden, elinden geldiğince işbirliği yapan bir kimse olsun. Bir gün sinirli olduğu bir anda yardım etmeyi reddettiği için bu çocuğa yardım etmeyi sevmez mi diyeceğiz? Bireyin tipik ve belirli durumlarda sık sık gösterdiği davranışlarını kişiliğin bir parçası olarak düşüneceğiz. Yapılaşmış kavramıyla kişiliğin çok sayıda birimlerden oluşan bir sistem olduğunu, sistemin her birimin birbiriyle bağlantılı olarak bir örüntü geliştirdiğini anlarız. Bir insan, iyi kalpli, yardımsever, sakin, uysal, ailesine bağlı, vazifesine düşkün olarak tanımlandığında herhangi bir çelişki görmeyiz. Kişilik özellikleri birbiriyle uyum içinde tutarlı bir görüntü geliştirmiştir. Öte yandan bir kişiyi size şöyle tanıtsak, bir tutarsızlık olduğunu düşünürsünüz. İyi kalpli, huysuz, uysal, geçimsiz, son derece saygılı, saldırgan bir kimse. Bu son tanımda kişiliği oluşturan özelliklerin bir yapısını, birbirleriyle ilişki kuruluş biçimini, örüntüsünü görmek imkanı yoktur. Varsa bile çok zordur ve bildiğimiz bir kişilik yapısı değildir. Kişilik tanımında kullandığımız diğer bir özellikle ilişki kuruş biçimidir. Birey iç ve dış çevresiyle sürekli ilişki halindedir. Başka bir deyişle birey kendi içindeki duygu ve düşünceleri olduğu kadar kendi dışında yer alan insan, olay ve nesneleri de algılar. Bireyin kişiliği iç ve dış çevreyle kurduğu ilişkinin biçimini belirler. İlişki biçimi şeklinde tanımlanan kişilik soyut bir kuram olmaktan çıkıp bireyin her günkü davranışında gözlenebilen somut bir kavram olur. Sayfa 406. İnsanoğlu evrenin en karmaşık yaratığıdır. Psikologlar insan davranışını incelerken bir fizikçinin doğa olayını inceleyişinden çok farklı bir şey yapar. İnsanoğlu kendi yapısını, kendi doğasını inceler, kendi özünü tanımlamaya çabalar. Bilim adamları fizik gibi nesnel doğaya dönük bir bilimde dahi birbirinden farklı kuramlar geliştirirler. İnsan, beden, düşünce, duygu ve inanç gibi affedersiniz, değişik yönleri olan son derece karmaşık bir varlıktır. Bu yüzden insanı inceleyen psikologlar doğal olarak birbirlerinden farklı kişilik kuramları geliştirirler. Bu kuramlardan en belirgin 4 tanesini aşağıda inceleyeceğiz. Alt ana başlık 3. Freud'un kişilik kuramı. Psikoloji tarihinin en tanınan bilim adamı kimdir diye bir soru sorulsa Sigmund Freud herhalde oldukça başlarda yer alır. Doğum tarihi 1856, ölümü 1939. Onun yazdığı eserler insanın doğasını yeni bir gözle görmeye, bireyin davranışını yeni bir açıdan algılamaya yol açmıştır. Freud, 40 yıllık meslek hayatı boyunca çok sayıda eser yayınladı. Bugün modern psikoloji Freud'un ortaya attığı görüşlerden farklı yerlere gelmiştir ve onu tam anlamıyla izleyen psikolog sayısı oldukça azalmıştır. Ancak buna rağmen modern psikolojinin oluşumunda Freud'un etkisinin son derece kuvvetli olduğunu hemen hemen bütün psikologlar kabul ederler. Freud'un etkisi yalnız psikoloji içinde kalmamış, felsefe, sanat ve günlük dili de etkilemiştir. Freud'un düşüncesinin özünü tanımlamak zordur. Çünkü onun düşünceleri her zaman içinde değişmeye uğramıştır. Burada öz olarak onun kişilik kuramını vereceğiz. Konumuza kişiliğin birimlerini ve bu birimlerin işlevlerini ve onların gelişmelerini gözden geçirerek devam edeceğiz. Yan başlık. Kişiliğin 3 temel birimi. Sayfa 407. Freud'a göre insan kişiliğinin 3 temel birimi bulunmaktadır. İd, ego ve süperego. İd. İd kelimesi i ve d harflerinden oluşuyor. Ses zorluğundan dolayı harflerini vermek istedim. İd. Kişiliğimizin öyle bir kısmı vardır ki, bu kısım insanların en kaba, en ilkel, kalıtsal dürtü ve arzularını içerir. Freud bu kısma id adını vermiştir. Bu ilkel, kalıtsal dürtülerden ikisi, cinsiyet ve saldırganlık, diğerlerinden daha baskındır. İd, davranışlarımızın altında yatan psikolojik enerjinin kaynağıdır. İd, zevk ilkesine göre işler ve hiç geciktirilmeden, yani şu anda bütün isteklerinin yerine getirilmesini bekler. Kişiliğin bu kısmı hiç beklemek istemez. Düşünce bu kısımda etkili değildir. Şu anda arzu ve şehvetimin giderilmesi gerekir. Bir dakika bile bekleyemem diyen bu birimdir. İd'in itmeleri bilinçaltı dürtüleridir. Çünkü birey bu dürtülerin etkisinin çoğu kez farkında değildir. Freud'a göre siz bu kitabı okurken bile cinsel ve saldırganlık dürtüleriniz sizin davranışınızda etkisini göstermektedir. İd sonucu ne olursa olsun arzusunun hemen yerine getirilmesini ister. Sizin istediğinizi yapmayan kişiyi tekmeleme, çekici bulduğunuz karşı cinsteki kimseyle o anda orada cinsel ilişki kurma isteği gibi. İd hayal etme yoluyla da arzularınızı doyuma ulaştırma önüne gidebilir. Örneğin çölde susuz kalan birey su hayal etmeye ve hatta suyu görmeye başlar. Rüyalar Freud'a göre idin emrinde ve onun isteklerini doyurma aracı olarak kullanılır. Ancak din istekleri rüyalarda son derece karmaşık imgeler kullanılarak giderilir. Örneğin cinsel bakımdan doyumsuz olan birey rüyasında sürekli elbise düğmeleri ilikler. Freud'a göre düğme penisi ve düğme iliği vajinayı imgeler. İlikleme davranışı ise cinsel ilişkiyi ifade eder. İster gerçekte, ister rüya veya hayal kurma yoluyla olsun, idin isteklerinin doyurulmasına Freud birincil süreçler, yani primary process adını verir. Birincil süreçler, baskın olduğu zaman davranışı bireyin düşünme ve akıl yürütme yönü değil, idin istekleri ve eğilimleri biçimlendirir. Sayfa 408. İd davranışımızı yönelten yegane kişilik birimi olsaydı, İnsanoğlunun hayvanlardan pek fark kalmazdı. Bugünkü insan toplumu içinde tümüyle idin etkisiyle hareket eden bireyler ya da ya bir kavga sonucunda öldürülürler ya da ömürlerini hapiste geçirirler. İdin libido denilen bu biyolojik hayvansal yaşam enerjisini dengeleyip ortamın gereklerine uygun bir biçimde ifade etmesini ego adı verilen kişilik birimi sağlar. Ego, libidoyu sosyal ortama uygun bir biçimde davranışta ifade eden birimdir. İdden gelen bu dürtü ve güdüler bilinç düzeyine ender olarak çıkarlar. Bir buzdağının büyük bir kısmının su altında saklı kaldığı gibi, idden gelen dürtü ve güdüler, başka bir deyişle libido bizim bilinçaltımızda kalır. Ego. İdi denetim altında tutmaya çabalayan kişilik birimidir. Ego, gerçek ilkesine uyarak işler. Gerçek dünya ile id arasında bir aracı olarak işlev görür. Psikoanalistler, egonun ikinci süreçlere dayalı düşünce içinde çalıştığını söylerler. Bu mantıklı ve gerçekçi düşünce türüdür. İd, hemen şimdi istiyorum der. Ego, koşullar uygunsa sana istediğini verebilirim der. Ego, akılcı ve pratiktir. İd, tam aksine, mantığı hesaba katmaz ve pratik değildir. Ego, çoğu kez id ile çelişki halinde olsa da, esas görevinin idin arzu ve dürtülerini mümkün olduğu kadar yerine getirmek olduğunu bilir ve hep o yönde çalışır. İd günlük yaşamımızda tamamıyla bize hakim olsa ve hep onun etkisi altında hareket etseydik, canımızın çektiği her şey atılır, yürürken önümüze çıkanları iter, bizi engelleyen kim olursa olsun ona saldırırdık. Böyle davranan bir kimsenin toplumda nasıl karşılanacağını söylememize gerek var mı? Ego böyle durumlarda aracı olarak işin içine girer ve ide sen biraz bekle, ben bu sorunu halleder, senin istediklerini yerine getiririm der. Ego böyle bir çözüm yolu bulma çabasındadır ki, id kendi isteğini elde etsin fakat toplumun düzeni de bozulmasın. Ego bir anlamda idin danışmanıdır. Sürekli ona yol gösterir. Temel amacı ona hizmet etmektir. Onu yüceltmek, eğitmek çabasında değildir. İyi veya kötü kavramlarıyla hiç ilgilenmez. Durumu uygunsa ve yapabiliyorsa, ide haydi yap, yeşil ışığını yakar. Herhangi bir ahlaksal tutumu yoktur. Üst ben. Freud, toplumun inandığı doğru veya yanlış kararlarının kaynağını teşkil eden kısma üst ben, yani süper ego adını verir. İd ve ego gibi üst benin büyük bir kısmı da bilinçaltındadır. Bir toplumun vicdanı, o toplumun bireylerinin üst beninde yer alır ve üst ben bireyin davranışlarını sürekli süzgeçten geçirerek bu bireye bu yaptığın doğru, aferin sana ya da bu yaptığın yanlış, utan kendinden mesajlarını verir. Ego ile id, ego id ile üst ben arasında kalmış bir nevi cambazdır. Hem idi memnun etmeye çalışır hem de üst ben tarafından azarlanmaktan kurtulmak ister. Öldüğünde insan bedeni kesilerek incelense acaba id, ego ve üst ben bedenin farklı yerlerinde bulunabilir mi? Hayır, bulunamaz. Bu kavramları bedenin belirli yerleriyle ilişki içinde düşünmek doğru değildir. İd, arzu, istek, eskilerin tabiriyle nefis, ego, mantık veya entellekt ve üst ben, vicdan olarak düşünülürse bu kavramlar daha anlaşılır duruma gelir. Sayfa 409. Burada bir şekil var. Bunun alt yazısını, açıklamasını okumak istiyorum. Şekli tarif edeyim önce. Bir deniz çizilmiş. Fakat denizin bir kısmı deniz alt deniz şeklinde. Altı simsiyah. Bir geniş bir bant. Denizden daha kalın bir bant. Denizin üstüne bilinç öncesi yazılmış. Siyah, altındaki siyah bant ise bilinçaltı olarak isimlendirilmiş. Denizin üstünde deniz olduğunu belli eden bir yelken gemisi geziyor. Bu denizin üstünde bir buzdağı şekli çizilmiş. Buzdağının az bir kısmı, takriben üçte biri kadar bir kısmı denizin üstüne çıkmış. Bu arada denizin üstünde yani hava olan kısımda bilinçli kesim olarak isimlendirilmiş. Yani üç bölüm var. Hava kısmı bilinçli, deniz bilinç öncesi, denizin altındaki kara parçası yani siyah kısım, siyah bant bilinçaltı. Bilinç denizin bölümündeki buzdağı kısmı, yani bilinç öncesi içindeki buzdağı kısmı yine bunun buzdağının üçte birini oluşturuyor. Diğer kısım ve üçte birden fazla, biraz daha genişçe olan bir kısmı da bilinç altında bulunuyor. Hatta diyebilirim ki önemli bir kısmı, alan olarak yarısına yakın bir kısmı bilinç altında bulunuyor. Bu buzdağını dikey olarak bölmüşler. Sağ tarafı üst ben boydan boya, sol tarafı ise daha geniş yalnız, daha geniş bir bölüm ego ve id ayrılmış. Yani ego ve idin toplam alanı üst benden daha fazla. İdin toplam alanı ise tahminen egodan biraz daha fazla. Şimdi şeklin altı başlığını okuyorum. Altı açıklamasını okuyorum. Şekil 12.1. Freud'un kişilik kuramının yapılarıyla bu yapıların farkında olunması arasındaki ilişki. Freud'a göre insan bilinci bir buzdağına benzer. Bu dağın görünen ucu bizim farkında olduğumuz, bilinçli olduğumuz yönümüzdür. İdin tümü üst benliğin en büyük kısmı ve egonun oldukça büyük bir kısmı bilinç altında kalır. Bilinç öncesi düşünce, şimdi bilincinde olmadığımız fakat hemen bilincine varabileceğimiz türden düşüncedir. Şimdi ana metinden devam ediyoruz. Göreli kuvvetler. İd, ego veya üst benim birinin diğerlerinden daha kuvvetli ya da zayıf olduğu zaman farklı kişilik türlerinin ortaya çıkacağını şimdiye kadar söylediklerimizden tahmin edebilirsiniz. Örneğin üst beni son derece gelişmiş olan ve diğer temel kişilik birimlerine baskın olan kişi nasıl bir davranış gösterir? Büyük bir ihtimalle bu birey utangaç, çekingen, özellikle cinsel arzularını ve kızgınlık duygularını onların ifadesinin uygun olduğu ortamlarda bile ender ifade eden bir kimse olur. Diğer yandan idi baskın olan bir birey ise kendi bencil istek ve arzularının hemen şu an tatmin edilmesinin dışında başka hiçbir şeyi göz önüne almaz. Yaşamda sürekli toplumla sürtüşme içinde olur. Başkalarının haklarına, düşünce ve duygularına saygısız, kendine ve topluma zararlı biri olur. Yan başlık, bilinçaltı. Freud'un getirdiği en önemli kavramlardan biri bilinçaltı kavramıdır. Bilinçaltı, farkında olmadığımız arzu, istek, dürtü, duygu, düşüncelerin depolandığı büyük hazneyi temsil eder. Şekil 12.1'de görüldüğü gibi, idin tümü, egonun bir kısmı, üst benin büyük bir kısmı bilinç altında kalır. Bu arada bunu da söylemek istiyorum. Gerçekten şekilde id tamamen bilinç altında bulunmakta, siyah bölümle kısımda. Egonun çok az bir kısmı bilinç altında fakat kalan kısmının yarısı, hatta yarısından biraz fazlası bilinç öncesinde, kalan kısmı yine önemli bir miktarı bilinçli kısımda. Üst benim de yine önemli bir miktarı bilinç altında, yarısı kadar bir miktarda bilinç öncesi ve bilinçli kısımda paylaştırılmış. Devam ediyoruz.